Ayrım 37, Sarıkamış dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 342. Akşam karanlığı bastırırken önden saldıran 87. Alay Savaşçıları Çerkezköy'e girmeyi başardı. Tümenin hedefini ele geçirmesi Albay Arif'i sevindirmişti. Daha yakın olmak amacıyla karargahını Çerkezköy'ün kuzeyindeki ormanın içine taşıdı. Dürbünüyle ileriyi taramaya başladı. Çerkezköy'e giren alayın komutanı Yarbay Lütfullah hasta olduğundan saldırıya katılamamıştı. Ancak dürbünden görülenler başsız olan alayın dağınıklığını ortaya koyuyordu. Eriye eriye azalmış ve kanlı saldırı sırasında birliklerinden ayrı düşmüş savaşçılar Çerkezköy sokaklarında şaşkın dolaşıyorlardı. Alayın başarısı dinçleştirmişti Yarbay Lütfullah'ı sanki. Hastalığına bakmadan alayının başına geçmek istiyordu. Yanına iki atlı er alarak çala kamçı yola çıktı. Biraz sonra soğuktan ve öfkeden morarmış yüzüyle geri döndü. Atı vurulmuştu. Albay Arif yedek atını vererek yeniden yola çıkardı onu. Hava kararmıştı ki Çerkezköy'ün çevresindeki ot yığınlarının parlak alevlerle yanmaya başladığı görüldü. Köy yakınlarından şiddetli silah sesleri geliyordu. Albay Arif dürbünüyle koyu karanlığı delmeye, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor, bir şeyler göremiyordu. Gökyüzüne yükselen alevler, ardı arkası kesilmeyen silah sesleri iyice meraklandırmıştı. Çerkezköy'e giderek durumu kendi gözüyle görmeye karar verdi. Yanına birkaç kişi alarak köye doğru uzanan dereciklerin ve ağaçların arasından yürümeye başladı. Biraz ilerleyince karşıdan beyazlara bürünmüş iki hayaletin yaklaştığını fark etti. Seslerinden, verdikleri işaretlerden gelenlerin yabancı olmadıkları anlaşılıyordu. İçlerinden birini tanıdı. Tümen karargah bölüğünden Aziz Çavuş'tu bu. Uzun boylu Levent yapılı çavuşun günlerdir tıraş görmemiş yüzünü gür ve kara sakal kaplamıştı. Karanlıkta gözünün akı parlıyordu. Çavuş Yarbay Lütfullah'ın yazılı raporunu getiriyordu Çerkezköy'den. Köye girdikten sonra durumu gözden geçirdim. Köy Ruslar tarafından sarılmaktadır ve her dakika tehlike artmaktadır. Alayın sancağını bu raporla birlikte gönderiyorum. Lütfullah. Aziz Çavuş bir çırpıda anlattı. Efendim, köyün bu yüzü karla örtülü akpak düzlük. Oraya varınca duruladık. Rus görmesin diye ceketlerimizi ters edip beyaz astarı dışta giyindik. Sancağı koltuğumun altına gısdırdım. Sayırttık. Gavur düzlüğün ucunda gördü bizi. Tüfek attı birçok. Tutturamadı. Rus sarmış güzelcene. Köydekilerden umut yok gayrı. Albay Arif sancağı teslim etmesi için Aziz Çavuş'u tümen karargahına gönderdi. Birkaç yüz metre daha ilerlemişlerdi ki bu kez de geriden gelen birer İhsan Paşa'nın yazılı emrini getirdi. Sabahki duruma göre sağ kanatta bulunan 28. tümen akşama doğru Rusların kötek yönünden yetişen kuvvetleri tarafından ezilmiştir. Bu nedenle tümeninin pek ilerlememesi gerekmektedir. Görüşmek üzere kolordu karargahına geliniz. Albay Arif karargahta İhsan Paşa'yı bir ateşin başında dalgın ve düşünceli buldu. Tümenin kuzeyinden Çerkezköy'ün taşlı tepesine ilerleyen 17. tümenin yaptığı yiğitçe saldırılarında büyük yitikler verilmesine karşılık başarısızlıkla sonuçlandığını öğrendi. Bugünkü saldırının tam bir fiyaskoyla bittiği anlaşılıyordu. Görüşünü sorunca Albay Arif İhsan Paşa'ya sitemli bir dille karşılık verdi. Paşam, toparlanmaya, soluk almaya zaman bırakılmıyor. Eldeki değerli subaylar boşu boşuna harcanıyor. Alay komutanlarımın hepsi yok edildi. Agah Bey dün, Sabit Bey bugün şehit düştü. Lütfullah Bey Çerkezköy'de kapana kısıldı. Elde kalan birkaç yüz erle 5-10 top saldırıya değil, savunmaya ayrılarak 10. kolordu beklenirse belki bir dereceye kadar amaca hizmet edebilir. Enver Paşa Hazretleri gençtir, acele ediyorlar. Erlere, subaylara acımıyorlar. Hiç olmasa bir sonuç elde edilebilse... Enver Paşa Sarıkamış önlerinde iki gündür saldıran 9. kolordunun bir sonuç alamayacağını anlamıştı en sonunda. Güçlü Rus savunmasını kırması ve Sarıkamış'a girmesi olanağı yoktu. Her saldırı yarı aç, yarı donmuş, bitkin savaşçıların boşuna kırılmalarıyla sonuçlanacaktı. bu acı gerçeği kabul etmişti ister istemez. Bir yandan da Rusların nedenli güçsüz olduğunu anlamalarından korkuyordu. Ruslar durumu bir sezerlerse hemen karşı saldırıya geçerler, Sarıkamış önlerindeki cılız 9. kolorduyu yok ederlerdi. Bu arada kendisi de yok olur giderdi. Ama Enver Paşa umudunu tümüyle yitirmemişti. Zaferler kazanarak ilerleyen Hafız Hakkı'nın kol ordusu ne güne duruyordu? O gelince eldekilerle birlikte saldırıya geçecek ve Sarıkamış'ı alacaktı. Tek sakıncası Sarıkamış Fatihi unvanını Hafız Hakkı ile paylaşmak zorunda kalmasıydı. Buna dünden razıydı. Gece İhsan Paşa'ya şu yazılı emri verdi. 1. 9. kolordunun güvenliğini sağlamak ve savunma mevzilerini hazırlamak için ayıracağı kuvvetin dışında kalan birlikleri yarın dinlenecektir. Bu sırada birlikler yeniden düzene sokulacak, cephane noksanı giderilecek ve tümenlerin eşit miktarda cephaneye sahip olmaları sağlanacaktır. Yiyecek getirtilecektir. Emredilen kesimden olanaklar ölçüsünde fazla yiyecek getirtilecek ve kolordu 29 Aralık günü için savaşmaya hazır olacaktır. 2. Cephane ve yiyecek kollarında bulunan erler birliklere verilecek ve onların yerlerine hafif yaralılar verilecektir. Bir ere 5 yük taşıma hayvanı verilebilecektir. 3. Sağlık personeli özellikle savaşmada en ileride bulunacaktır. 4. Cephane harcanmasında tasarrufa dikkat edileceği sık sık emredilmişti. Kesin sonucun alınması için yapılan kısa saldırı hazırlığı sırasında veya düşman saldırısının geri püskürtülmesinde tasarruf yapılamaz. Bu sırada topçular makineli tüfekler gibi kullanılmalıdır. 5. Kızıl Kilise ve Bardız'da ağır yaralılar için hastaneler açılacak, hafif yaralılar İd ve Erzurum'a gönderilecektir. İhsan Paşa acı acı düşünmekten kendini alamadı. Enver Paşa'nın son kozunu oynamak istediği belliydi. Paniğe kapıldığı da ortadaydı. Yoksa bazı hayal ürünü varsayımlara dayanarak emir vermesi başka türlü açıklanamazdı. Emredilen kesimden olanaklar ölçüsünde fazla yiyecek getirilecek diyordu. Emredilen kesim neresiydi? Bu belirtilmemişti. Cephe gerisini kastediyor olmalıydı. Cephe gerisinde ise karlı dağlar, onların da arkasında birkaç küçük köy vardı. Tümenler gelirken bu köylerden geçmişler, bu köylerde konaklamışlar, bir öğün için bile karınlarını zor doyurmuşlardı. Bu karda, bu kışta oralara kaç günde gidilir, ne kadar yiyecek bulunur, nasıl getirilebilirdi? Sefere çıkan bir ordu cephane ve yiyecek gereksiniminin 2-3 güne yetecek miktarını yanında taşır. Düzenli bir ulaşım bağlantısı kurarak cephe gerisindeki depolardan sürekli destek görürdü. Bu en basit bir lojistik kuralıydı. Enver Paşa bu kuralı tersine çevirmiş, destek için geriye değil ileriye gözünü dikmişti. Gerilerde yapacağı depolamalara dayanması gerekirken Rus depolarına güvenerek sefere çıkmıştı. Böylesine garip bir lojistik destek anlayışına çağdaş ordularda yer verildiği ne görülmüş ne de duyulmuştu. Enver Paşa'nın serüvenci ve talihe güvenen yaratılışına uygun bu hesaplar hep boşa çıkmıştı. Sarıkamış'taki Rus yiyecek ve giyecek depolarına umut bağlamış, yarı aç yarı çıplak buzlu dağlara sürdüğü ordusunu bu depolardan doyurmayı, giydirmeyi planlamıştı. İşte şimdi karşıda duruyordu bu depolar. 2 gündür yapılan aralıksız saldırılara, verilen bunca şehide karşılık Sarıkamış'a girilememişti. Hoş girilse bile depolarda işe yarar bir şey bulunamayacaktı. Depoları havaya uçurmak, içindekileri yok etmek için dinamitler yerleştirilmiş, petrol dolu bidonlar çoktan hazırlanmıştı. Sırası gelince fitilleri ateşleyecekler, petrolleri serpip tutuşturuvereceklerdi Ruslar. Bu çekilen orduların yeryüzünde görülen ilk savaştan bu yana binlerce yıldır uygulayabildikleri bir yöntemdi. En eski çağlarda bile kuyulardaki suları zehirleme teknikleri geliştirilmiş, yalnız depolardaki yiyecekleri değil, tarlalardaki buğdayı, arpayı, mısırı yok etmeyi bilmişlerdi. Şimdiye dek harcanan cephanenin nasıl sağlanacağına hiç değinmiyordu Enver Paşa. Gerilerden gelen yoktu zaten. Tek yapabildiği elde kalan cephaneyi tümenler arasında eşit dağıtırmaktı. Çarpışmaların kritik anında cephane tasarrufundan da vazgeçiyor, halk deyişiyle ya herro ya merro diyordu. Bahtı balık yan gider. Ya yaralılar için düşündüğü iyiliklere ne demeli? Kızıl Kilise ve Bardız'da ağır yaralılar için hastaneler açılacak, hafif yaralılar İd ve Erzurum'a gönderilecektir. Sağlam insanların yollarda donarak can verdikleri bir ortamda ağır yaralılar Kızıl Kilise ve Bardız'a nasıl gönderileceklerdi? At arabalarıyla yola çıkarılacak ağır yaralıların kaçta kaçı oralara varabilecekti? Şimdi hafif yaralılardan medet umuyordu Enver Paşa. Hafif yaralıları ulaşım kollarında görevlendiriyor, orada görevli sağlam erlerden de birliklere vererek çarpışmalarda yararlanmak istiyordu. Ulaşım kolundaki her ere 2, en fazla 3 hayvanın yönetimi verilmişken hafif yaralılarda bu sayı 5'e dek çıkabilecekti. Yaralılara daha fazla iş düşüyordu. Enver Paşa öyle bir bunalım içine girmişti ki düşünce sistemi sarsılmış, birbirine zıt tutarsız emirler vermeye başlamıştı. Emrinin ilk bölümünde hafif yaralılara görevler yüklerken son bölümünde hafif yaralılar İd ve Erzurum'a gönderilecektir diyordu. Hangisi yerine getirilecekti? Bir hafta 10 günlük yolculuk gerektiren bu yerlere hafif yaralıların kolay kolay varamayacakları belliydi. Yollarda kurda kuşa yem olacaklarına kuşku yoktu. ...28 Aralık 1914... Çerkezköy Sarıkamış'ın 2 kilometre batısında bulunuyordu. Adını köy halkını oluşturan Çerkezlerden alıyordu. 36 yıl önce Ruslar bu toprakları alınca şimdiki Sarıkamış'ın bulunduğu yere askeri yapıları, kışlaları yapmışlar, tren istasyonunu kurmuşlardı. Çerkezköy zamanla canlılığını yitirirken Sarıkamış önem kazanmaya başlamıştı. Ruslar Çerkezköy'de eski Sarıkamış, yukarı Sarıkamış diyorlar, resmi yazışmalarda yukarı Sarıkamış adını kullanıyorlardı. Çerkezköylülerin Anadolu'da yakın akrabaları vardı. Rus işgalinden kaçanlardı bunlar. Savaş başlayınca Ruslar Çerkezköylülerin casusluk yaptığına inanıyorlar, Sarıkamış'taki durumu Türklere bildirdiklerini sanıyorlar ve halka baskı yapıyorlardı. Dipnot Maslovski anılarında Çerkezköy halkının Sarıkamış'ta olup bitenleri Türk komutanlarına haber verdiğini söylemektedir. Bu doğru değildir. Albay Barkovski dünkü Türk saldırısında kritik anlar yaşamasına rağmen Çerkezköy'ü boşaltmamış, Türkler köyün ucundaki 3 kulübeyi ele geçirdikten sonra durdurulmuştu. Ruslar kulübelerden birinde bulunan Türk bölüğünü kuşatarak tutsak almayı başarmıştı. Akşam karanlık basınca çarpışma durmuş, şiddetli bir soğuk her yanı kaplamıştı. Öteki 2 kulübeyi kuşatan Albay Barkovski sabahı beklemeye karar vermişti. Soğuk giderek öyle artmıştı ki kulübeleri kuşatan Rus askerlerinin elbiseleri donarak kas katı birer çuval biçimini almıştı. İçlerinde az da olsa donarak ölenler vardı. Albay Barkovski bu sabah Türklerin sığındığı 2 kulübeyi topa tuttu. Yakınlarına yerleştirdiği makineli tüfeklerle kulübeleri sürekli taradı, bir sonuç alamadı. Ancak bir Türk makineli tüfeğinin yuvalandığı evin ahırına gizlice yaklaşmışlar ve ahırdaki otları ateşe verip makineli tüfekçileri kaçırtmışlardı. Ev kül oluncaya dek yanmış, dumanları uzun uzun tütmüştü. Sarıkamış garnizonu komutanı General Voropanov dün alınan tutsakları görünce sevinçten çılgına döndü. Demek Sarıkamış'a saldıranlar bu paçavralara bürünmüş, açlıktan avurtları çökmüş insanlardı. Soğuktan çatı altında bile titreyen, öksürük aksırık içindeki bu savaşçıların ne kadar yorgun ve güçsüz oldukları her hallerinden belliydi. Tutsakların sorgulanmalarından elde ettiği bilgiler daha da sevindirdi generali. Saldıran 9. Türk kol ordusuydu ama gücünü büyük ölçüde yitirmiş bir kol orduydu. Alay bile denemezdi. Sarıkamış'a yaklaştığı sanılan 10. kol ordu kalıyordu geride. O zamana dek destek kuvvetleri yetişirse Sarıkamış'ı kurtarabilirdi. General Voropanov Hafız Hakkı'nın kol ordusunun daha beter durumda olduğunu bile bilseydi Sarıkamış'ın kurtuluşunu şimdiden kutlardı kuşkusuz. Depolar en iyi cinsten vodkalarla, konserve etlerle, havyarlarla doluydu. Enver Paşa'nın emri uyarınca Çerkezköy ve Sarıkamış önlerindeki 9. kolordu bugün dinlenecekti. Harita üstünde 3 tümen işaretliydi ama üçü toplansa bir alay bile çıkmazdı ortaya. Dinlenmeden yararlanılarak birbiri içine girmiş birlikler yeniden düzenlenecek, birliklerini yitiren erler yerlerine gönderileceklerdi. Bu arada yorgunluktan bitkin savaşçılar biraz toparlanacaklar, kendilerine çeki düzen vereceklerdi. Albay Hafız Hakkı'nın kol ordusu gelmeden elindekilerle Sarıkamış'a giremeyeceğini anlamıştı Enver Paşa. Bir günlük dinlenme bağışlaması bundandı. Tümenler geceyi bulundukları buzlu siperlerde ve ormanda geçirmişlerdi. Sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğukta sabaha kavuşmak kolay olmamıştı. En küçük bir alevi dumanı görünce Ruslar hemen tetiğe basıyorlar, topçu ve makineli tüfek ateşiyle orayı hallaç pamuğu gibi atıyorlardı. Ağaç dolu ormanda ateş yakılması yasaklanmıştı. Ateş başı olmayınca donmamak için sabaha dek kıpırdanmak, hareket etmek gerekmişti. Yorgunluktan, uykusuzluktan kıpırdanamayanları sabahleyin siperlerde heykel gibi kas katı donmuş bulmuşlardı. Gün ışıyınca garip bir durumla karşılaşılmıştı. İrice ağaçların alçak dallarında kimi oturmuş, kimi ayakta savaşçılar çağırmalara karşılık vermiyorlardı. Yanlarına yaklaşılınca bunların donmuş oldukları görüldü. Gece ayakları donmasın diye ağaçlar üzerine tırmanmışlar ve orada kas katı kesilmişlerdi. Ağaç diplerindeki buzlu cesetlerin de acımasız kış rüzgarının dallardan düşürdüğü donuklar olduğu anlaşılmıştı. Dipnot: konuyla ilgili aile büyüklerinin anılarını yazan bir bayan yazarımız, ağaçlardaki donukları duygusal bir yaklaşımla kar çiçekleri olarak tanımlamıştır. Dinlenme komutanların ve subayların iç dünyalarına çekilmelerine olanak tanımıştı. Yorgunluk ve çarpışma heyecanıyla bastırılan kırgınlıklar, üzüntüler depreşmişti. İhsan Paşa 2 gündür ortalıkta dönüp durduğuna, Enver Paşa'nın kol ordusunun komutasını ele alıp kendisini bir kıyıya ittiğine içerliyordu. Tümen ve alay komutanları da kırgındı. Enver Paşa her gördüğü birliğe emirler vermiş, onları yönetmeye kalkışmıştı. Amaçsız verilen yitiklere üzülüyordu komutanlar. Albay Arif gündüz gözüyle tümenini gözden geçirince ağlamaklı oldu. Tümen diye elinde 300 er, 11 dağ topu ve 8 makineli tüfek kalmıştı. Bir de Çerkezköy'de kuşatılmış birkaç yüz savaşçı. Tümeninin 12 bin savaşçıyı aşan insan varlığı 300 kişiye inmişti. Bunları düşündükçe üzüntüden beyni zonkluyordu. Öteki iki tümenin durumu da aynıydı. Gel gelelim Enver Paşa iyimserlik bulutlarından aşağı inmiyordu hiç. Bu kez de saldırı olmayışından yararlanarak Rusların geri çekileceklerine, kaçıp kurtulacaklarına aklını takmıştı. Saat 9'a doğru Çerkezköy'de büyükçe bir yangın görüldü. Bu sırada Sarıkamış tren istasyonunda da dumanlar yükselmeye başlamıştı. Enver Paşa heyecanla haykırdı: "Yakıyorlar, kaçacaklar!" İçindeki yiyecek ve giyecekler yanıp kül olmadan Sarıkamış depoları ele geçirilmeli, kaçan Ruslar kıstırılıp yok edilmeliydi. Enver Paşa 9. Kolordu'ya hemen Çerkezköy ve Sarıkamış'a saldırması emrini verdi. Ayrıca Azap kesiminde günlerdir Ruslara kanlı sataşmalar yapan 11. Kolordu komutanı Galip Paşa'ya bir atlı göndererek çekilen Rus birliklerini şiddetle kovalamasını istedi. Dinlenme hevesi kursaklarında kalan bir avuç savaşçı kısa bir hazırlıktan sonra ileri atıldı. Öylesine şiddetli bir ateşle karşılaştılar ki bir türlü ilerleyemiyorlardı. 200 metre gitmeden saldırı kırıldı. Vurulanlar karların üstünde kaldı. Sağ kalanlar süklüm püklüm buzlu siperlere döndü. Rusların çekilmeye pek niyetli olmadıkları belliydi. Kolordu Kurmay Başkanı Yarbay Şerif 28. Tümen Komutanı Albay Etem'in yanına gittiğinde albay umutsuz bir tavırla geriye Çamurlu Dağ yönünü gösterdi. "Uzaktaki tek tük Rus askerlerini görüyor musunuz? Ruslar Çamurlu Dağ üzerinden yavaş yavaş bizi kuşatıyorlar. Durumu kurtarmak için genel bir geri çekilme yapmamız zorunlu. Başka çare göremiyorum." Albay Ethem Kolordu'nun en dindar ve alçak gönüllü tümen komutanıydı. Melek huylu diye tanınır sevilirdi. Sözlerini kişiliğine uygun biçimde bitirdi. Fakat geri çekilme buralara dek vardıktan sonra pek ağırıma gidiyor. Şurada şu karlı tepede Allah'a dua ediyorum, yalvarıyorum. Bana o acıyı göstermesin, şehit olmayı nasip etsin. Ne diyeyim? Allah selamet versin, Enver Paşa çok ataktır. Söz dinlemez, öğüt dinlemez. Edirne'de Hurşit Paşa ile bazen otomobile binerdik. Enver Paşa da katılırdı bize. Enver Paşa şoförü bir yana iter, otomobili kendisi kullanırdı. Canımızı burnumuzdan getirir, içimizi dışımıza çevirirdi. Ne dere dinler, ne tepeyi görür, inişe yokuşa en yüksek hızla sürer götürürdü. Bize neler çektirmezdi neler. Efendim, Allah selamet versin, doğru yola getirsin, başka ne diyeyim? Enver Paşa aceleci, inatçı, dik kafalıdır. İnsana cesaret gerek. Ama böyle kış kıyamette cesaretten çok akıl gerekmez mi? Şu tümenimin düştüğü duruma bakıyorum, gözümden yaş geliyor. Allah bilir sonumuz nereye varacak. Albay Ethem'in gözleri dolu doluydu. Bir dokunulsa buzlu gözyaşları süzülecekti yanaklarından aşağı. İçten sözleri Yarbay Şerif'e de dokunmuştu. Fazla duramadı, ayrıldı. Biraz ileride Kolordu Kurmay Kurulu'ndan Yarbay Ömer Lütfi'ye rastladı. Albay Ethem ile konuşmasını özetledikten sonra onun görüşünü öğrenmek istedi. Ömer Lütfi daha dertliydi, içini boşalttı. Ben sana bir şey diyeyim mi Şerif? Enver Paşa sakardır. Şanssız mı, güçsüz mü bilemem. Fakat hiçbir girişiminde başarı yoktur Şerif. Ben bu işin sonundan korkuyorum. Tümenleri eritti, yok etti, kazancımız sıfır. Haberin var mı? Şimdi karargâhtan biri söyledi. 10. Kolordu bizden daha beter haldeymiş. İhsan Paşa'yı kışkırtma, kaldırır bir şey söyler Enver Paşa'ya. O da kötü konuşur, üzülürsün. Alaylar hep İhsan Paşa'ya kusur yüklüyorlar. Kolordu komutanımız bizi korumuyor diyorlar. Gerçeği anlattık. Enver Paşa'nın her işe karıştığını, tümenlere, alaylara emirler verdiğini herkes bilmiyor mu? Topçu binbaşısı Hamdi Bey Enver Paşa'ya ne demiş biliyor musun? Enver Paşa topların yerini düşman ateşi altında değiştirmesi için Hamdi Bey'e emir vermiş. Hamdi Bey diretmiş. Herkes bir türlü emir veriyor. Biraz sonra şaşırırız, iş göremeyiz Paşa Hazretleri demiş. Hamdi Bey bana, bu ne biçim komutan, bu ne biçim paşa? A mübarek, sen başkomutan vekilisin. Tek topun başında işin ne? Karşıya bak. Ruslar buraları tabak içi gibi görüyor. Burada topların yerini değiştiririm. Herifler karşıdan iyice görür. İki şarap ne sallar tepemize, ne er kalır, ne subay, ne top kalır. Ne de top katırı. Ben ateş altında yer değiştiremem birader. Aslında buna oldu bitti derler, paydos derler. Her şey bitti artık dedi. 37. ayrımın sonu. Sayfa 351.